Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gamze Elvan. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan haberlerini aktarmak üzere karşınızdayım. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir takım açıklamaları var. Onları aktaracağım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını sizlerin ekranına getireceğim. Ama ondan öncesinde Sur'da yaşananlara gideceğiz. Daha sonrasında gideceğiz. Ve Ferit Aslan, Vahap Coşkun, Berfin Bayır, Cansu Tümür ve Ayşegül Karagöz bugün bizimle birlikte olacak. Sizler de yayınımızı beğenerek, paylaşarak bizim yayınlarımızı katkıda sunabilirsiniz diyerek başlayalım. İlk başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Devlet Bahçeli bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var, yerel halkı enflasyonun düşüreceğini ikna etmemiz gerekiyor açıklamasıyla ilgili Bahçeli cevap verdi ve çok tepki gösterdi. Şimşek'in açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, müsfit yani fesat çıkaran zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir dedi ve şöyle devam etti. Küresel emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki milli felakete çanak tutmak devlete ve millete kastetmektir. Ay yıldızlı al bayrak bağımsızlığımızın simgesi, milli istiklal marşı hürriyet namusumuzun, birlik ve beraberlik hissiyatımızın manzum seslenişidir. Bunlara kim karşı geliyorsa, bunlarla kimlerin sorunu varsa mutlak surette hukukun amir hükümleri işletilerek hesaba çekilmelidir. Gelişmeler karşısında aziz milletimiz infial halindedir dedi. Bu arada Devlet Bahçeli aynı açıklamasında DEM Parti'ye de yüklendi. DEM Parti'nin kazandığı belediyelerde yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, demlenmiş bazı belediye başkanlıklarında sahnelenen azgın tahrikler dış bağlantılı sipariş eylemleridir. Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamanı oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur dedi. Hakikaten çok sert açıklamaları var Devlet Bahçeli'nin. Şimdi de Özgür Özel'in açıklamalarına gidelim. Bugün Özgür Özel bir televizyon programında konuştu. Hem emeklilere dair konuşmaları vardı hem de gündeme ilişkin konuştu. Now TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programında konuştu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la planlanan görüşmesine ilişkin bilgi veren Özel, daha önce görev yapmış CHP Genel Başkanları ile konuştuktan sonra randevu talep edeceklerini söyledi. Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ne zaman randevu verirse ona uyarız diyen Özel, görüşmenin Çankaya'da olmasının çok daha şık olacağını ifade etti. Erken seçim tartışmalarına ilişkin de görüşlerini aktaran Özgür Özel, bu millet erken seçim isterse o gün ben de erken seçim derim. Böyle giderse erken seçimde yakın diye konuştu. Özgür Özel yakın zamanda büyük bir emekli mitingi düzenleyeceklerini söyledi. Şimdi bugünkü gelişmeler böyleydi. Diyarbakır, Sur Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinde bir takım gelişmeler yaşandı hafta sonu. Bu gelişmelerin ayrıntılarını Ferit Aslan'dan dinleyeceğiz birazdan. Ama ondan öncesinde gelişmelerle ilgili Medyascope Ankara muhabirimiz Berfin Bayır'ın sizlere aktaracakları olacak. Çünkü parti meclisinin DEM Parti MYK'nın açıklamaları oldu. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bir takım açıklamalarda bulundu. Berfin de bize onları aktaracak. Berfin merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim Berfin. Neler söyledi Ayşegül Doğan, bize aktarır mısın?
Tabii ama ondan önce hemen Sur'da yaşanan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan olaylarla ilgili hem Grup Başkan Vekili Sezai Temelli hem de Hukuk Komisyonu Sözcüsü Öztürk Türkdoğan'la da görüşlerini aldığımız bir haber yapmıştık. Ondan kısaca bahsetmek
Tabii
istiyorum.
Tabii ki seni dinliyoruz.
Bu haberde bazı sorular sorduk. Bu konuyla ilgili, bu soruşturmalar ve incelemelerle ilgili kendi görüşleri neler oldu? Evet, MYK'da bir açıklama yapıldı. Ortak değerlere karşı hiçbir şekilde kendilerinin bir sorun olmadığı zaten MYK'da söylenilmişti. Ancak partinin genel yaklaşımı bu konuya ilişkin ne oldu? Bunu merak ettik ve kendilerine bunu sorduk. Sezai Temelli bize yaptığı açıklamasında bu değerlere karşı hiçbir sorunların olmadığını tekrar hatırlatarak bayrak ve İstiklal Marşı gibi değerlerin aslında kullanıldığını söyledi ve bunu şu şekilde ifade etti. İçişleri Bakanı kayyumların ve AKP belediyelerinin borçlarını müfettiş görevlendirseydi daha hayırlı olurdu diye tepkisini gösterdi. Öztürk Doğan'da bu yapılanların aslında bir troll saldırısı olduğunu, gerçeği yansıtmadığını, asıl konuşulması gerekenlerin kayyum atamaları gerçekleştirilen belediyelerden kalan borçların ve yolsuzlukların konuşulması gerektiğini ve bu olaylarla da bu tartışmaların üstünün örtüldüğünü söyledi. Şimdi senin bahsettiğin konuya geleceğim. Bugün Ayşegül Doğan bir açıklamada bulundu. Bu açıklamalar neyle ilgiliydi? Hemen öncesindeki konulardan bahsetmek gerekirse, Perşembe günü MYK toplanmıştı. Merkez Yürütme Kurulu'nda çıkan eğilimde seçim sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiği konusu tartışıldı ve parti meclisi toplandı hafta sonu. Parti meclisinde de öğrendiğimiz üzere hem yerel seçim sonuçlarının başarısı hakkında bir tartışma yürütüleceği hem de partinin bundan sonraki nasıl bir politika izleyeceği, belediyeleri nasıl yöneteceği ile ilgili bir takım tartışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Daha sonrasında bugün Ayşegül Doğan'ın genel merkezde yaptığı açıklamada da bize şunları aktardı Doğan. Üçüncü yol siyasetine gelecek politikalarında devam edeceğini ve bu politikanın aslında ne kadar başarılı olduğunu söyledi. Diğer bir konu ise Doğan, bu Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri, Mardin Belediyesi ve Sur Belediyesi'nde yaşanan inceleme ve soruşturma konusuyla ilgili de konuştu. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, AK Parti sözcüsü, ard arda DEM Parti'nin bazı belediyeleri başta olmak üzere bir takım müfettişlikler görevlendirdiklerini söylediler dedi. Ve bu bir takım girişimler için hevesli oldukları anlamına geldiğini belirtti. Bu girişimleri ile ilgili MYK'da bir açıklamanın zaten yapıldığını ama kendisinde şunu hatırlatmakta fayda olduğunu belirtti. 80'lerde, 90'larda ve 2000'lerin başında soygunların, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve hortumlamaların üstünün maalesef çok kutsal denilen tırnak içerisinde Bayrak ve İstiklal Marşı'yla kapatılmaya çalışıldığını söyledi ve bunları asıl iktidarda savunan insanların yaptığını, bu kirli oyunların bu şekilde yürütüldüğünü belirtti ve bunlara artık ne Türkiye'lilerin ne de Kürtlerin inanmadığını söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da biz bitti demeden bitmez sözlerine ilişkin yanıtları da vardı. Doğan'ın bir halkın seçim sonuçlarında aslında biz bu haline bitti diyoruz dediğini vurguladı. Ayrıca DEM Parti'nin hiç kimsenin DEM Parti'ye parmak sallayarak provokatif girişimlere heveslenmemesi gerektiğini bir kez daha altını çizdi. Benim aktaracaklarım bu kadar.
Berfin çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Sen bir yandan aktarırken bir yandan Ayşegül Doğan'ın bizdeki videosu, senin çektiğin videolarına bakıyordum. Önce onu izlemeden önce neler olduğuna çok kısaca bakmak istiyorum. Çünkü Diyarbakır Sur'da cumartesi günü oldu bu. Belediyedeki mazbata töreninin hemen ardından makam odasında bulunan bir kişinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ardından da bir şüpheli tutuklandı. UG isimli bir şüpheli. Şimdi gelin ilk başta izleyelim neler olduğunu, sonra Ayşegül Doğan'ın videosuna bakalım.
Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası makam odasında bulunan bir kişinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek hakaret etmesiyle ilgili video sosyal medyada dolaşıma girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu. Sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyeye mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Yerlikaya bu açıklamayı yaparken hakaret ettiği iddia edilen kişinin DEM Parti yöneticisi olduğunu söyledi. Hem DEM Parti MYK, hem Tuncer Bakırhan, hem de Sur Belediyesi şahsın partiyle hiçbir bağının olmadığını anlatan açıklama yayımladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sur Belediyesi'ne yönelik iddianın asılsız olduğunu vurguladı.
Kimseye faydası olmayan tartışmalarla karşı karşıya kaldık. Bunun hiç kimseye bir faydası yararı yok, gördük. Semboller üzerinden hiç kimse belediyelerimizi yıpratmasın, bunun topluma bir faydası yoktur.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, UG isimli şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun adına yapılan yazılı açıklamada, bayrak, marş gibi değerler üzerinden organize bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Açıklamada, kayyumların yarattığı tahribat ve büyük soygunlara rağmen kentin birikmiş sorunlarına çözüm bulmaya ve hizmet üretmeye odaklandıkları bu süreçte yönetimlerine karşı iftira ve karalama kampanyası yürütüldüğü belirtildi. Özellikle bazı basın organları tarafından sürekli olarak fotomontaj kurgularla yönetimimiz hedef alınmaktadır. Bu ucuz karalama kampanyaları sadece ve sadece demokrasiye zarar verir denildi.
Şimdi bazıları mülkiye müfettişleri aracılığıyla İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü böyle ard arda DEM Parti'nin bazı belediyeleriyle ilgili başta Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere ve ardından Diyarbakır Sur belediyeleriyle ilgili bir takım müfettişler görevlendirdiklerini söylediler ve bir takım girişimler için hevesli oldukları görünüyor. Bu konuya dair Merkez Yürütme Kurulumuz sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Bu vesileyle tekrar hatırlatalım. Yıllarca bu ülkede her şeyin üstü, bütün suçların, bütün günahların üstü, 80'lerde, 90'larda, öncesinde ve sonrasında ve 2000'li yıllarda soygunların, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, hortumlamaların her şeyin üstü neyle örtüldü? Maalesef sözü edilen ve çok kutsandığı söylenen ama bu şekilde değer verilmeyen, en çok bunu ifade edenlerin değer vermediği, yani iktidarların değer vermediği, sahip çıkmadığı, korumadığı, kollamadığı. Çünkü suçların ve günahların üstü işte hep bayrakla, marşla örtülmeye çalışıldı. Ve ne söylenerek yapılmaya çalışıldı? Onlar sahip çıkmıyor, onlar saygı duymuyor bu ortak sembollere ve değerlere denilerek yapıldı. Ama artık bunun da miadı doldu. Buna kanacak bir Türkiye'de de yok, bir Kürt de yok bu ülkede. Bunu tekrar edelim. Dolayısıyla hiç kimse DEM Parti'ye bu şekilde parmak sallayarak başka provokatif girişimlere heveslenmemeli ve bu yollara tevessül ve tenezzül etmemelidir.
Şimdi Ayşegül Doğan'ı dinledik. Sur Belediyesi ile ilgili açıklamalarıydı. Peki hafta sonu başka neler oldu? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da bir takım benzer olaylar oldu. Mesela ne oldu Mardin'e bakalım. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı'nın okunarak başlanmasının oy birliğiyle reddedildiği, meclis toplantısında AKP grubunun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep ettiği ve DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubununsa gündemde böyle bir madde yok diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesinin talebini kabul etmediği iddiaları yer aldı. Bunun üzerine DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bir açıklama yaptı ve açıklamada bu iddiaları yalanladı. Bir diğer iddia ise yine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında Türk bayrağının kaldırıldığıydı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Nitekim Ayşegül Doğan konuya ilişkin açıklama yaptı, yine iddiaları yalanladı. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına bakarsak her iki belediyeye de konuyla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini söyledi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda neler oluyor bölgede, vatandaşlar ne düşünüyor, partililerden edindiğimiz bilgiler neler, hepsini çok kapsamlı bir şekilde Diyarbakır'da bulunan Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan'la konuşacağız. Kendisi şu anda hattımızda. Ferit Aslan'a dönmek istiyorum. Ferit Aslan, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim, sana da iyi yayınlar. Bize anlatır mısın, hafta sonundan beri yaşadığımız şeyler neler, neler oluyor ve bunların yankıları nasıl yankılanıyor Güneydoğu'da?
Şimdi Diyarbakır başta olmak üzere Diyarbakır, Van, Mardin büyükşehir ve çok sayıda il ve onlarca ilçe yaklaşık 8 yıldır kayımlarla yönetiliyorlardı. Bu kayımlarla yönetim İçişleri Bakanlığı'nın atadığı yönetimdi. Ancak mahkemelerde haklarında açılan soruşturmalar ve davalar gerekçe gösterilmiş ama geçmişte en basit örneğini Medyascope olarak yakından takip ettiğimiz Diyarbakır Ergani Belediye Başkanlığı'ndan gördük. Kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen görevine iade edilmedi. Zaten 31 Mart itibariyle de başkanlığı sona ermiş oldu. 31 Mart seçimlerinden sonra DEM Partili belediye başkanlarına hemen ertesi gün veya 2 gün 3 gün sonra mazbataları verilmedi. İşte AK Parti'nin il ve büyükşehir ve ilçe bazında yaptığı itirazlar gerekçe gösterilerek 8 Nisan'a kadar mazbataları verilmedi ve 8 Nisan'dan itibaren mazbatalarını alıp göreve başladılar. İlk yaptıkları iş meclisi toplamaktı. Çünkü yasa gereği seçildikten sonra, mazbatayı aldıktan sonra belli bir süre içerisinde hem ilçelerin hem büyükşehir belediye meclislerinin toplanması lazımdı. Ve belediye meclislerinde o meclislerle ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler, fotoğraflar, videolar bir anda Türkiye'de bazı çevreler tarafından gündem haline getirilmeye başlandı. Az önce siz de ifade ettiniz. Önce Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde İstiklal Marşı okunmadığı iddiası vardı. Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Türk bayrağının kaldırıldığı vardı. Ki bununla ilgili de AK Parti'nin Diyarbakır eski milletvekili Mine Lökbeyaz bir tweet atmıştı. Ortak değerimiz olan bayrağı kaldıranları kınıyorum diye. Ama peşinden bayrağın yıprandığını ve o bayrağın değiştirildiğini, yerine yeni Türk bayrağı oraya salona konulduğuna dair paylaşımlar sosyal medyaya düştükten sonra aynı önceki kınama tweetini yayınlayan Mine Lökbeyaz bu kez o tweeti paylaşarak evet yıpranmış bir bayrak, bayrak yıpranmıştı, değiştirilmiş, emeği geçenlere teşekkür ederiz, bu kutsal değerimizdi denilmişti. Sur Belediyesi'nde hakeza az önce senin de ifade ettiğin gibi başkanlar makam odasına girerken DEM Partileri yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, kendi kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre DEM Parti ile uzaktan yakından alakası olmayan bir kişi kutlama sırasında içeri girip işte makam odasında asılı bulunan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek o fotoğrafları oradan indirin üzerine işte bakanlık açıklama yaptı, savcılık soruşturma başlattı, bakanlık müfettiş göndereceğiz, mülkiye müfettişi görevlendirdi. Bütün bunlar yaşanırken söz konusu kişi bir gün sonra Diyarbakır'da gözaltına alındı ve bazı iddialara göre cezai ehliyeti olmayan bir kişi olduğu ifade ediliyor. Zaten dün de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. O kişiyle ilgili olarak Sur Belediyesi eş başkanı Adnan Örhan'la konuştuk Medyascope olarak. Bu olayın ve bu kişinin bizimle hiçbir alakası yok dedi. Bizim bu tür değerlerle ilgili bir sorunumuz yok zaten. O fotoğraflar orada duracak diye. Ve o esnada orada tanık bulunan bir gazeteci arkadaşımızdan da aldığımız bilgiye göre o şahıs o sözü söylediği zaman eş başkan orada kesinlikle o fotoğraflara dokunulmayacak, onlar orada kalacak diye müdahalede bulunmuş. Buna rağmen tabii sosyal medyada bir kesim özellikle yapılan yorumlara bakıldığında sanki evet bir an önce kayyum atansın, bu gerekçelerle bir an önce müfettişler gelsin, kayyum atansın şeklinde bir kampanya yürütüldüğünü DEM Parti bunu bu şekilde algılıyor ve buradaki sokaktaki insanlar da bu şekilde algılıyor. Yani bunun böyle olmadığı daha sonra belgeleriyle ortaya çıkmasına rağmen ama maalesef bir kesim ısrarla bunların peşinde gitmeye devam ediyor ve gördüğümüz kadarıyla da hem İçişleri Bakanlığı hem Adalet Bakanlığı da bu tür iddiaları ciddiye alıp gerekli soruşturmalar başlatıyor ve müfettişler gönderebiliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bu konunun çok gündeme getirilmesinden sonra daha önce bir iki kez eş başkanlar açıklama yapmıştı ama dün akşam saatlerinde, dün daha doğrusu gece saat 22 sıralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun'dan yazılı bir açıklama geldi ve aslında bu tartışmalarla ilgili de son bir açıklamaydı. Açıklamanın son paragrafında aynen şu ifadeler kullanılıyor. Son bir kez daha kamuoyuna açıkça beyan ediyoruz. Bayrak, marş gibi değerlerle hiçbir sorunumuz yok. Üretilen her türlü fotomontaj ve yanıltıcı bilgiyi reddediyoruz. Kurgulanan ucuz, eskimiş, şantajcı, baskıcı, demokrasi dışı oyunlara boyun eğmeden işimize bakacağız. Kentte yaşayan her yurttaşa eşit, adil hizmet sunacağız. Kentin tüm paydaşlarıyla birlikte doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Kendimizi ve kentimizi biz yöneteceğiz diye yazılı bir açıklama yapıldı. Aslında Diyarbakır ve bölgenin yansımasına baktığımızda özellikle bu partilere oy veren, 31 Mart'ta oy verip yeniden yerel yönetimleri bunlara teslim eden seçmenin, halkın bu sosyal medyada dolaşan bu şeylerle çok fazla ilgili olduğunu pek söylemek mümkün değil. Ama en azından dediğim gibi bu tür iddiaların daha sonra dediğim gibi belgelerle, videolarla kanıtlanmasına rağmen, yalanlanmasına rağmen yetkililer tarafından ciddiye alınıp soruşturma başlatılması, müfettişe gönderilmesi de özellikle belediyeyi yöneten ve DEM Partili yetkililer ve siyasetle ilgilenen kişiler anlamında bir rahatsızlık yarattığı söz konusu. İnsanlar bu tür basit gerekçelerle, olmayan bir şey varmış gibi gösterilen gerekçelerle belediyelere yönelik yeniden bir kayyum atama hazırlığı mı yapılıyor gibi bir endişe içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Ama dediğim gibi yani halk arasında, sokakta bu tür şeylerin çok fazla bir karşılığının olmadığını söyleyebiliriz. Yani yetkililer ne kadar ciddiye alıp soruşturma açsa, müfettiş gönderse de sokak açısından, çok fazla sokaktaki seçme açısından bir karşılığının olmadığını söylemek mümkün diyebilirim Gamze.
Ferit Aslan, çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Ferit Aslan bizlere Diyarbakır'da, Mardin'de ve Sur Belediyesi'nin olduğu bölgelerde vatandaşların neler düşündüğünü, bölgedeki hakimiyeti siyasilerin açıklamalarının tamamını bizlere aktardı. Şimdi Vahap Coşkun'la birlikte olacağız. Bunların yansımalarını konuşacağız. Bu belediyelerde yaşananların kayyum atama yöntemi mi, yeni bir yöntem mi diye kendisine soracağız. Tabii ki de kim kazançlı çıkıyor, kimin yararına, kimin zararına, bunların hep hepsini eni boyuna konuşacağız. Vahap Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederim, çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için, ayrıca çok teşekkür ederim. Çok hızlı bir şekilde size sormak istiyorum. Çünkü Sur Belediyesi'nde, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananların ardından sosyal medyada, pek çok köşe yazılarında, haberlerde kayyum mu atanacak, bunun mu yolu yapılıyor acaba diye soruldu. Biz de sizin perspektifinizden merak ediyoruz. Bu yüzden size sormak istedik. Acaba bu gerçekten yeni bir kayyum atama yöntemi olabilir mi? Ne dersiniz?
Şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediye Başkanlığı resmi açıklamalarda bulundular. Ve medyaya yansıyan haberlerin gerçeği ifade etmediğini net bir şekilde belirttiler. Nitekim Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinde anılan olayların olduğuna dair herhangi bir kanıt söz konusu değil. Sadece bir takım tezgirat var. Sur Belediyesi'nde meydana gelen olayda ise tutuklanan şahsın herhangi bir şekilde DEM Partisi'nde yönetici olmadığı, belediyeyle de bir ilişkisinin olmadığı yine yetkililer tarafından açıklandı. Dolayısıyla burada sosyal medya üzerinden kopartılan fırtınada DEM Partili belediyeleri bir şekilde önce medyada mahkum etmek, sosyal medyada mahkum etmek ve bunun üzerinden de belediye yönetimine bir şekilde el koymak niyeti hissediliyor. İktidarın tavrı da burada ilginç. Yani bu eylemleri ve dair açıklamalar bizzat değil, bakanlar tarafından yapılıyor.
Evet.
Yani, Adalet Bakanlığı, Bakanı yargılama sürecini takip ettiğini belirten tweetler atıyor. İçişleri Bakanlığı bir müfettiş gönderilmişse bu müfettişin gönderildiğini yine kendi resmi hesabından paylaşıyor vesaire. Dolayısıyla bu bütün bu olan bitenler, medyadaki bu yoğun bombardıman, iktidarın temsilcilerinin konuya göstermiş oldukları tırnak içerisindeki hassasiyet, insanlarda elbette tekrar bir kayyum mu atanacak ya da bir kayyum atamanın yolu mu düşünüyor şeklinde kaygıları beraberinde getiriyor. Ben 31 Mart seçimlerinden sonra aslında kayyum atamanın geçmiş döneme göre çok daha zor olduğunu düşünüyordum. Halen de aynı kanadayım. İki sebebi var bunun. Bunlardan bir tanesi Yani iktidar bu seçimlerden güçlü bir şekilde çıkmadı ve psikolojik üstünlüğünü kaybetti. Artık Türkiye'de birinci parti olmayan bir iktidar var ve bu son derece önemli. Diğer taraftan ikinci olarak da DEM belediyelerine, DEM partili belediyelere kayyum atanmasını gerektirecek herhangi bir olay yok ortada. Yani bu tür bir kayyum atamayı anlaşılabilir kılacak herhangi bir hadise yok. Dolayısıyla kayyum atamanın daha zor olduğu, 31 Mart öncesine oranla daha zor olduğunu düşünüyorum. Fakat bu hani kayyum için belirli bir isteğin olmadığı veya belirli bir arayışın olmadığını göstermez. İktidar içerisinde bu konuda kafaların daha çok net olduğu kanaatinde değilim. Muhtemelen iktidar içerisinde de bir bu konuda bir tartışma yaşanıyor. Bu hem AK Parti'nin kendi içerisinde hem AK Parti ile ortağı MHP arasında yaşanan bir tartışma. Bunu kamuya yansıyan açıklamalardan görmek mümkün. Bugün Bahçeli'nin yaptığı açıklama, biraz önce Bahçeli'nin yaptığı açıklama bu konuda çok net bir durum ortaya koyuyor. Bunlar hemen görevden alınmalı, müfettiş atamak gibi işlemlerle zaman geçirilmemeli, DEM Parti kapatılmalı diyen bir dil. Dolayısıyla iktidar ortağı da iktidarı bir şeyler yapmaya, bu kayyum siyasetini devam ettirmeye zorlamaya çalışıyor. Böyle bir tablo var iktidar açısından ortada. Ama tabii bu kayyum atamanın iktidara maliyetinin çok ağır olacağını bu seçimlerde gördük. Eğer bu yolda devam ederse bundan sonraki seçimlerde de AK Parti için oldukça olumsuz bir tablo ortaya çıkacaktır. Nitekim 2016 yılından itibaren AK Parti kayyum uygulamasını yürürlüğe koydu. Ama bu tarihten sonra yapılan her iki seçimden de ciddi bir oy kaybıyla çıktı. Kayyum atanan yerlerde insanlar bu kayyum idaresine bir kabullerin olmadığını, bunu kabul etmediklerini, rızaların olmadığını oylarıyla gösterdiler. Çok net bir şekilde gösterdiler. Dolayısıyla kayyum atanan hemen her yer halkın oylarıyla tekrardan kayyumlardan alındı ve seçilmiş insanlara verildi. Şimdi bu kadar açık bir tablo ortadayken bunun tersine hareket etmek iktidarın zaten kaybettiği zemini daha da derinleştirmekten öte bir sonuç çıkartmayacaktır.
Buradan aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle tartışmaları, bu tartışmaları hafta sonundan itibaren görüyoruz. Bir takım açıklamalar var. Yayının başından beri konuştuğumuz. İşte bir takım ataklar var. İşte gözaltına alınmalar, tutuklanmalar, işte mülki müfettişlerin atanması vesaire. Bütün bu gelişmeleri takip ediyoruz. Ben buradan şunu sormak istiyorum. Bu tartışma kime yarayacak, neye yarayacak? Kimin işine gelebilecek ya da kim buradan zararlı çıkacak?
Şimdi bu tabii bu tartışma en başta Türkiye'de demokratik hayatın zedelenmesine sebebiyet veriyor. Yani seçimlerden yeni çıkılmış, bu seçimlerde halk iradesini ortaya koymuş, kimin tarafından yönetilmek istediğine dair mesajını çok net bir şekilde vermiş. Ama halkın vermiş olduğu bu kararın bir takım bahaneler uydurularak ortadan kaldırılacağına dair bir korku var. Bu tabii Türkiye'de demokrasinin tahkimi, güçlendirilmesi, sandığın namusunun korunması açısından son derece umutsuz bir tablo. Elbette bir yerde yöneticiler kanunen suç teşkil eden bir eylem yapacaklarsa bunun gereği hukuk tarafından sorulur. Ama böyle bir durum ortada yokken bir takım bahaneler yaratarak, işte sanal bir medya savaşı açarak bunların görevden almaya yeltenmek veya böyle bir havayı oluşturmak Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi, demokrasinin yerleşmesi açısından ciddi bir problemi teşkil ediyor. Böyle bir tartışma asla ve kata olmamalı. Yani başka belediyeler için söz konusu olmayan bu tartışma demli belediyeler için de söz konusu olmamalı. Bu insanların sandığa olan güvenini, ülkeye olan aidiyetlerini olumsuz bir şekilde etkileyen bir tavır. İktidarın bu tavrından kesinlikle vazgeçmesi ve hukuk dairesi içerisinde meseleleri ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasal açıdan baktığınızda ise demin izah etmeye çalıştım. Tablo net bir şekilde ortada. AK Parti açısından kayyumluk uygulaması AK Parti'ye herhangi bir siyasal kazanç getiren bir uygulama değil. Aksine AK Parti'nin hem bölgede Kürt seçmenler arasındaki desteğini ciddi oranda ortadan kaldıran, diğer taraftan sadece bölgeyle sınırlı olmayan metropollerde de Kürtlerle olan bağını koparan bir işlev görüyor. Ve bu AK Parti'nin hem bölgede ki etkisinin azalmasını hem Türkiye'nin batısında büyük şehirlerde ciddi bir güç kaybetmesini de beraberinde getiriyor. Bu çok açık ve net bir şekilde ortada. DEM Parti açısından düşündüğümde bu uygulamalar elbette DEM Parti'nin belediyecilik hizmetleri yapmasını, kendi tabanıyla bir ilişkiye geçmesini, onlara hizmet götürmesini, dolayısıyla aralarındaki dokuyu kuvvetlendirmesini engelleyen bir işler görüyor. Ama bundan dolayı insanlar, kayyum uygulamasından dolayı insanlar DEM Parti'ne, DEM Parti'yi seçmenler kendi partilerine oy vermekten herhangi bir şekilde vazgeçmiyorlar. Bence 31 Mart seçimleri bu kayyum sisteminin iflas ettiğinin çok net, açık bir göstergesi. Ancak iflas eden bu sistem üzerinden halen ısrar etmek, bu sistem üzerinde devam etmeye çalışmak, bunu yapanların siyasal olarak kaybını arttırmaktan başka bir sonuç üretmeyecektir.
Çok teşekkür ederiz bize aktardıklarınız için. Var mı eklemek istediğiniz?
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gideceğiz. Ondan öncesinde Vahap Hoca ile birlikte konuşmuştuk. Vahap Coşkun'la birlikte Sur Belediyesi'nde, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananlara baktık. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da neler oluyor peki? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Özgür Özel Başkanlığı'na toplandı. Cansu Timur, Ankara muhabirimiz bu gelişmeleri takip ediyor. Orada neler olup neler bittiğini bize aktaracak. Bir de tabii dün ve ondan önceki gün, yani hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ile birlikte bir çalıştayı vardı. Cansu bu çalıştayı da takip etti, basına açık olan kısımlarda ve basına kapalı olan kısımlarda da kulis bilgileriyle birlikte haberlerimizi aktardı. Hepsi web sitemizde. Cansu merhaba, hattımızda mı?
Merhaba Gamze, yayınlar.
Teşekkür ederim Cansu. Sen genel merkezdesin. Her seferinde sana genel merkezden bağlanıp bütün bilgileri, öğrendiklerini alıyoruz. Şimdi Gözler, sen de neler öğrendin bize aktarır mısın?
Evet Gamze, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Saat 14.30'da toplandı Merkez Yönetim Kurulu. Bir saat sonra da parti sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulunacak. Aslında bugün MYK'nın gündeminde hafta sonu yapılan o senin de bahsettiğin çalıştayların değerlendirmesi alınacak ve bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. CHP çalıştayın başlığını iktidar yolunda CHP belediyeciliği olarak koymuştu. Bu da hafta sonu 81 ilden gelen il başkanları, ilçe başkanları, belde, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanları vardı. Cumhuriyet Halk Partiler 2 gün boyunca uzun uzadıya seçimin değerlendirmesini aldılar. Açılış konuşmasını Özgür Özel yaptı. Yine aynı şekilde kapanış konuşmasını yaptı. Ancak kapanış konuşması basına kapalıydı. Biz o nokta, oradaki mesajlarını sorduk Özgür Özel'in, hangi talimatları verdiğini sorduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta atamalar gündemdeydi. Evet. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunun belediye başkanları için ilk sınavlardan biri olduğunu düşünüyor. Yakın, kendinize yakın isimlerinizin, isimlerin, akrabaların atamalarını yapmayın talimatını verdi Özgür Özel belediye başkanlarına. Bunun yanı sıra genel seçimlere giderken çalışmalara başlama talimatı verdi. Bu noktada da belediye başkanlarının göstereceği performans genel iktidarın kapısını açıyor benzetmesini yaptı Özgür Özel. Popülizmden uzak durun, genel siyasete karışmayın dedi. CHP Eylül ayında bir tuzuk kurultayı gerçekleştirecek. Bir yandan da onun çalışmaları başlayacak ve parti içinde bazı yeni adımlar atılacak. Milletvekillerinin belediye başkanlarının işlerine karışmaması, belediye başkanlarının genel siyasete karışmaması noktasında talimatlar bazı uygulamalarla hayata geçirilecek. Bunu hem Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek söyledi, hem de Özgür Özel'in kapalı toplantıda bu talimatı verdiğini ifade edebiliriz. Genel siyasete karışmayın. Siyaseti yapmak için ilçe ve il başkanlarımız var illerde. Siz siyasete hizmetle katkı sunacaksınız dedi. Bu noktada da az önce ifade ettiğimiz gibi hem atamalar konusunda dikkatli olmalarını söyledi. Hem de bütün vatandaşlara, hizmet götürecekleri bütün yurttaşlara illerinde eşit mesafede olmalarını istedi Özgür Özel, CHP'nin yeni seçilen belediye başkanlarından. AKP'nin bu noktada hatalar yaptığını, toplumu ayrıştırdığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir uygulama yapmaması gerektiğini ifade etti. Eğer meseleye zafer olarak bakarsanız, toplumun bir kesimine karşı kazanmış olarak bunu algılarsınız. Kamu hizmeti yapıldığını unutmayın dedi. Bu bir siyasi düşüncenin yansımasıdır elbette. Ancak kamu hizmetidir dedi. Önümüzdeki dönemlerde atılacak adımlardan biri tek tipleşme belediyeler arasında. İstanbul ve Ankara'daki iyi örnekler, yeni kazanılan o yaklaşık sayısı 400'e ulaşan belediyelerde uygulanmaya çalışılacak genç kart gibi hizmetler, anne kart gibi hizmetler, İstanbul'da örneğini gördüğümüz kent lokantaları gibi hizmetler CHP'li belediyelerin bulunduğu yerlerde yaygınlaştırılacak. Bunun koordinasyonunda Yılmaz Büyükerşen, yeniden aday gösterilmeyen eski Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sağlayacak. Bu noktada bir akademi niteliğinde olacak bu ifade ettiğimiz çalışmalar ve belediye başkanlarıyla sık sık böyle çalıştaylar yapılmaya devam edecek. Önceki dönemde de yapılmıştı bu çalıştaylar, ancak farklı illerdeydi. Örneğin Sivas'taydı ve orada CHP'li belediye başkanları, CHP'nin yöneticileri bir çıkartma yapıyorlardı illere. Ve yaptıkları o çıkartmanın sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanamadığı yerlerdeki varlığını gösteriyorlardı. Bu kez genel merkez adres olarak seçildi. Bir sonraki çalıştaylarında niteliğinin bu şekilde olması bekleniyor diyebilirim. Bizim CHP merkezinden, genel merkezinden şimdilik aktaracaklarımız bunlar. İlerleyen dakikalarda Deniz Yücel açıklama yaptıktan sonra paylaşmaya Medyascope'un web sitesinden devam edecek.
Gözümüz kulağımız sende Cansu. Çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Kolay gelsin sana da. Şimdi Ayşegül Karagöz'e gideceğiz. Ayşegül Karagöz neredeydi? Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te olacak. İlk durağı tabii ki de İstanbul'du. Ankara, Almanya Cumhurbaşkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün görüştü. İkili bir takım açıklamalarda bulundu. Türk işçilerinin göçünü konu alan Sirkeci Garı'ndaki Gurbet Hasret sergisini ziyaret ettiler. Daha sonra açıklama yaptılar. Şimdi Medyascope muhabirimiz Ayşegül Karagöz ikilinin temaslarını takip etti. Şimdi dinliyoruz. Merhaba Ayşegül.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Söz sende olsun. İkilinin görüşmesi nasıldı? Açıklamaları nelerdi? Bize aktarır mısın?
Evet, bugün Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in 3 gün sürecek Türkiye ziyareti artık başlamış oldu. İlk olarak İstanbul Havalimanı'na sabah saatlerinde indi. Orada İstanbul Valisi Davut Gül ve yetkililer tarafından karşılandı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Sirkeci Garı'na geldi. Burada ufak bir not düşmek gerekiyor. Neden Sirkeci Garı'nda buluştular ve Sirkeci Garı'nın önemine? Sirkeci Garı biliyorsunuz bundan 63 yıl önce ilk defa Türkiye'den Almanya'ya gönderilen işçilerin aslında hikayesini anlatan sembolik bir, o kadar da simgesel bir yer. Bu yüzden bugün Sirkeci Garı'nda bir sergiyi ziyaret etmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere buluştular. Saat 1.30 sularında Ekrem İmamoğlu artık Sirkeci Garı'nda Almanya Cumhurbaşkanı'nın gelmesini bekliyordu. Geldi ve ikili bir temasta bulundular. Beraber içeri geçtiler ve basın mensupları dışarıdaydı. Burada not düşmekte fayda var. Aslında hem yabancı basının hem de Türk basınının oldukça ilgisi yoğundu bugün. Ardından sergiyi ziyaret etmek ve kameralara poz vermek amacıyla dışarı çıktılar. Ve tam dışarı çıkacakları esnada karşı peronda bulunan bir eylemci grubu tarafından Almanya Cumhurbaşkanı protesto edildi. Bunun nedenlerinden bir tanesi de Almanya'nın İsrail'e verdiği destek. Filistin protestosu yaptılar ve katil Almanya buradan git tarzında sloganlar attılar. Polis burada hemen müdahale etti. Ancak müdahalenin çok sert olduğunu söylemek çok mümkün değil. Ancak her ne kadar karşı tarafta bir eylem, bir bağırışma, bir slogan atma ve bir protesto olsa da Ekrem İmamoğlu ile Almanya Cumhurbaşkanı ziyaretlerini aksatmadan devam etti. Bu aslında önemli bir görüşmeydi. Çünkü iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin hem de Türkiye'nin 100. yılı olması dolayısıyla gerçekleşen ilk ziyaret aslında bu. Ve neden geç gerçekleşti veya altındaki sebepler nelerdi elbette ki hala tartışma konusu, ancak yapılan ilk ziyaretti. Ekrem İmamoğlu ile kameralara konuştular ve ardından sergiyi gezdiler. Bugün Almanya Cumhurbaşkanı'nda bir grup eylemci tarafından da Filistin olayları nedeniyle bir protestoya maruz kaldı. Ardından Ekrem İmamoğlu ile Almanya Cumhurbaşkanı basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Bu açıklama Almancaydı ama kısaca söylemek gerekirse nasıl bir mesaj verdiğini, burada iki ülke arasında diplomatik ilişkilere değindi ve bu diplomatik ilişkilerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Genel olarak bu şekildeydi. Almanya Cumhurbaşkanı 3 gün boyunca Türkiye'de bulunacak ve Ankara ile Gaziantep'e gidecek. Orada 23 Nisan dolayısıyla Gaziantep'te çocuklarla beraber geçirecek. Ardından da Ankara'da bir takım temasları bulunacak diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Gamze Elvan.
Ayşegül, çok teşekkür ederiz bize aktardıkların için. Bugün yayınımızda Ferit Aslan'la, Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan'la Sur'da, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde neler yaşandığını konuştuk. Konunun uzmanı Vahap Coşkun'la kendi görüşlerini aktardı bizlere. Berfin Bayır'da tabii ki DEM Parti Genel Merkezi'nden Ayşegül Doğan'ın bizimle basına paylaştığı görüşlerini bize aktardı. Cansu Timur'la birlikteydik, Ayşegül Karagöz'le birlikteydik. Onlar da CHP Genel Merkezi'nden ve İmamoğlu'ndan bize bildirdiler. Yayınımızı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Sizlerin katkıları bizler için çok değerli. Daha nitelikli haberler yapabilmemiz için süper teşekkürle YouTube'un katıl butonu üzerinden, Patreon'dan bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.